Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ekim 2017 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle programımıza. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül İkliminden İnciler başlıklı yazıyı sunacağız. İslam'a göre nikah ve aile müessesesi nesil yetiştirmek, evlat terbiyesi, neslin muhafazası ve insanlık haysiyetinin korunması bakımından son derece lüzumlu ve vazgeçilmez bir değerdir. İslam bu değere o kadar ehemmiyet vermiştir ki onu yok etmeye kasteden çürük ve sefil münasebetleri tamamen reddetmiş ve haram kılmıştır. Bu itibarla zina fiilini en ağır bir şekilde yasaklamış ve ona yaklaştıran bütün kapıları da kapatmıştır. Zira o çirkin hal nikahın zarafet, nezahet ve meşruiyetine çılgınca bir saldırış ve nesilleri yok eden acımasız bir cinayettir. Nikah gibi bir saadet ve huzur dünyasını fuhşun murdarlığına değişmek kadar büyük bir gaflet, cehalet ve ahmaklık olamaz. Evlilik hem bedeni bir ihtiyaç hem de manevi gelişimin esaslı bir zeminidir. Zira evlilik, nefsani arzuları meşru ölçü ve gayelerle idealize ederek hayırlı nesillerin yetiştirilmesine vesile olur. Cenab-ı Hak bu hususla ilgili olarak bizlere, Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl duasını telkin buyurmaktadır. Bir hanımın en kıymetli hatta paha biçilmez varlığı iffetidir. Kadınlık şeref ve haysiyetini korumak ancak iffet sayesinde mümkündür. Yüce dinimiz kadının iffetine çok fazla ehemmiyet vermiştir. Mesela Meryem validemiz iffeti sebebiyle Kur'an-ı Kerim'de iffetini koruyan Meryem beyanıyla methedilmiş ve onun ismi tam 34 yerde zikredilmiştir. Kur'an'da isminin bu kadar zikredilmesi başka hiçbir kadına nasip olmamış bir şereftir. Bu da gösteriyor ki bir kadını en değerli yapan hususiyeti iffetidir. İffetin kaybedilmesi ise insanlık haysiyetini zayi etmek ve diğer mahlukatın seviyesine hatta daha da aşağısına düşmek demektir. İslam, insanı huzur ve saadete ulaştıracak bir aile hayatının şartlarını en güzel şekilde ve inceden inceye tayin etmiş ve Resulullah Efendimizin şahsında bizlere huzurlu bir aile yuvasının en mükemmel modelini sergilemiştir. Hiçbir kadın efendisini validelerimizin Allah Resulü'nü olan sevgileri derecesinde sevemez. Hiçbir efendi de hanımını Allah Resulü'nün mübarek hanımlarına olan muhabbeti ve nezaketi seviyesinde sevemez. Hiçbir evlat babasını Hazreti Fatıma'nın babasını sevdiği kadar sevemez. Hiçbir baba da evladını Allah Resulü'nün Hazreti Fatıma'yı sevdiği kadar sevemez. Dolayısıyla İslami bir aile hayatının tesisi ve devamı için Allah Resulü'nün müstesna güzelliklerle dolu aile hayatından hisseler almak zaruridir. Mesela Peygamber Efendimizin hayatında yokluk vardır. Lakin hiçbir zaman şükürsüzlük yoktur. Nitekim bir defasında çok sevdiği kızı Fatıma arpa ekmeği pişirip kendisine getirdiğinde Peygamber Efendimizin "Kızım, 3 gündür babanın midesine giren ilk lokma bu olmuştur" mukabelesinde bulunması, onun gönül huzuruyla kanaat ettiği hayat şartlarına tipik bir misaldir. Yine ümmetinin huzur ve saadete kavuşması için çırpınırken, "Allah yolunda hiç kimsenin görmediği eziyetlere maruz kaldım" buyurmuştur. Fakat hiçbir zaman halinden şikayet etmemiş, bilakis daima hamd, şükür, rıza ve tevekkülün zirvesinde huzur dolu bir gönül kıvamıyla yaşamıştır. Unutulmamalıdır ki hayat daima düz bir çizgi istikametinde devam etmez. Zaman zaman iniş ve çıkışlar olur. Gün gelir gönüller sevinç ve saadetle dolar, gün gelir hüzün ve kederle gözyaşları sel olur. Bu sebeple anne babaların yarının nesillerini şekillendirecek olan evlatlarının yetişmesinde onlara hayatın sadece tatlı yanlarını ve toz pembe manzaralarını göstermeleri büyük bir hatadır. Esasen bu ilahi terbiyeye de terstir. Zira öyle olsaydı Cenab-ı Hak en sevgili kulları olan peygamberlerini rahatlık içinde yetiştirir ve onlara hiç sıkıntı yüzü göstermezdi. Fakat Rabbimiz onları insanoğlunun karşılaşabileceği en ağır sıkıntı ve musibetlerle yoğurup olgunlaştırmıştır. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın önce kuyuya sonra da zindana atılmasını takdir etmiş, o manevi medreselerde gönül alemini tekamül ettirdikten sonra Mısır'a sultan olmasını murad eylemiştir. İbrahim Aleyhisselam malı, canı ve evladı hususundaki zor imtihandan geçmeseydi Cenab-ı Hak'la dostluk makamına yükselebilir miydi? Eyüp Aleyhisselam uğradığı dert ve belalar karşısında sabretmeyip de isyana düşseydi ne güzel kul hitabına mazhar olabilir miydi? Süleyman Aleyhisselam nail olduğu büyük ilahi nimetlere sabredemeyerek şımarıp kibirlense ve kendine bir fazilet affetseydi ne güzel kul iltifatına muhatap olabilir miydi? Velhasıl evlatlarımızı yetiştirirken çile ve imtihanların da hayatın bir gerçeği olduğunu, bunlara da sabır ve tahammül göstermek gerektiğini öğretelim. Yavrularımıza sadece pembe bir dünya çizmeyelim. Evlenmek istediği halde çeşitli imkansızlıklar sebebiyle evlenemeyen müminlere yardımcı olmak, içtimai hizmetlerin en mühimlerinden biridir. Bu hayrı işleme fırsatı yakalayan bir mümin, Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisine tabi olarak büyük bir uhrevi kazanç elde etmiş olur. Zira ayeti kerimede şöyle buyrulur: aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu içtimai ibadetin kıymetini ifade sadedinde şöyle buyurmuşlardır: en faziletli şefaatlerden, teşvik edilen amellerden biri, evlilik hususunda iki kişiye aracı ve yardımcı olmaktır. Muhyiddin Arabi Hazretleri de nikaha teşvik edip evlenenlere yardımcı olmanın fazileti hakkında şöyle buyurur: en üstün sadaka-i cariye, evliliğe vesile olmaktır. Zira onların neslinden gelen kimselerin yaptıkları her iyilikten vesile olana da bir ecir vardır. Lakin bunu yaparken de evlenecek olanlar arasındaki küfüf, yani denklik mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu denklik, zenginlik, görgü ve kültür beraberliği gibi çeşitli unsurlara bakılarak tayin edilmelidir. Mevlana Hazretleri bu hususta şöyle buyurur: zevç ve zevcenin birbirine benzemesi gerekir. Ayakkabı çiftlerine bir bak. Ayakkabının biri ayağına dar gelirse, İkisi de işe yaramaz. Evlenecek kimseler, eşlerini sırf zahiri güzellik ve zenginlik gibi geçici ve nefse cazip gelen sebeplerle tercih etmemelidirler. Yalnızca nefsani arzu ve heveslerle gerçekleşen bir evlilik, ekseriyetle muhabbet ve ülfet meyvesini hasıl etmez. Çünkü böyle evliliklerde insanlar, umumiyetle kendi nefsani arzularının kölesi olurlar. Dolayısıyla evlenirken öncelikle iman ve ahlak gibi temel manevi vasıfları aramak gerekir. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur: kadın dört şeyi, yani malı, güzelliği, soyu sopu ve dindeki kemali için nikahlanır. Siz dindar olanını tercih ediniz ki elleriniz hayır görsün. Halbuki günümüz insanı adeta ahiretsiz bir dünya hayaliyle nefsani arzularına sorumsuzca meylettiğinden maneviyattan ziyade maddiyata ehemmiyet veriyor. Lakin Cenab-ı Hakk'ın değer ölçüsünün ne olduğunu unutuyor. Rabbim ise biz kullarına ilahi takdirinin neticesi olan yüz güzelliği, boy, poz ve endama göre değil, kalplerimizin selim, amellerimizin salih, ibadetlerimizin halis oluşuna göre değer vermektedir. Sırf zahir güzelliğine takılıp kalan kıymet hükümlerinin ne derece hatalı olduğu Kur'an-ı Kerim'de şu misalle anlatılmaktadır. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Halbuki onlar sanki duvara dayanmış kütükler gibidir. Günümüzde karşılaştığımız bir diğer hadise de birden fazla evliliğe sünnet diyerek kendilerince mazeret bulanlardır. Doğru. Efendimiz birden fazla evlenmiştir. Lakin Resulullah Efendimiz'in evlilikleri hiçbir zaman nefsani sebeplerle olmamıştır. Zira öyle olsaydı 25 yaşındayken kendisinden 15 yaş büyük, dul ve çocuklu bir hanım olan Hazreti Hatice ile evlenmez ve o vefat etmeden başka hanımlarla da evlenebilirdi. Diğer taraftan Efendimizin Hazreti Hatice'nin vefatından sonra yapmış olduğu evliliklerin her biri de dini ve içtimai muhtelif sebeplerle vuku bulmuştur. Peygamber Efendimizin evlendiği hanımlar arasında yalnız Hazreti Ayşe gençtir. Çok zeki ve anlayışlı olması dolayısıyla hanımlara ait fıkhi kaideler onun sayesinde öğrenilmiş, Peygamberimizin vefatından yaklaşık 50-60 yıl sonraya kadar bu fıkhi meseleler birinci ağızdan ashab-ı kirama, onların hanım ve kızlarına, hatta torunlarına ulaştırılmıştır. İslami kaidelerden uzakta yaşandığı için günümüzdeki ailelerde huzursuzluk, geçimsizlik ve bunun neticesinde boşanmalar maalesef artmış bulunmaktadır. Mesela Kur'an tilaveti ve manevi sohbetlerle feyizlenip davet edilen garip ve yetimlerin dualarıyla bereketlenmesi gereken düğünler, insanların pahalı elbiselerini birbirlerine sergiledikleri bir defile havasında geçiyor. Sadece zenginler davet edilerek fakir ve garipler unutuluyor. Yine bu düğünlerde kadın erkek ihtilatına dikkat edilmiyor. Aile müessesesinin temellerinin atıldığı bu merasimde sergilenen yanlış tavırlarda aile facialarına zemin hazırlıyor. Diğer taraftan Rabbimizin emri olan tesettürün sadece bedeni örtmek olduğu zannediliyor. Halbuki vücudun bütün hatlarını ortaya döken bir elbise asla tesettür değildir. Zira ayeti kerimede celabib buyurulmaktadır. Celbabın muhtevasına da vücut hatlarını belli etmeden kadını baştan aşağı örten bol manto, ferace ve çarşaf gibi giysiler girmektedir. Yine erkeklerin de vücuda yapışmış dar pantolon giymeleri İslami hassasiyet bakımından uygun değildir. Nice ailenin ahlaksızlık, ihmal, bencillik, geçimsizlik, kanaatsizlik ve muhabbetsizlik depremleriyle yıkıldığı şu demlerde Rabbimiz sarsılmayacak kuvvette aile yuvaları inşa edebilmeyi ve yaşatabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hanelerimiz muhabbet, huzur ve saadet cenneti olsun. Amin. Değerli dinleyenler, Sesli Dergi'de bu akşam ilk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül İkliminden İnciler başlıklı yazısını paylaştık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Rukiye Gönüllü imzalı Müslüman olmayanlarla evlenebilir miyim başlıklı yazıyı sunacağız şimdi de. Dünyamızda artık mesafe ve uzaklık kavramı eski manasını yitirmeye başladı. Uzak dediğimiz yerlere bile artık bir tuşla ulaşılabiliyor, gerek yazılı gerekse görüntülü iletişim kurabiliyoruz. Bu kolaylık sayesinde Müslüman olan olmayan herkese tanışma, arkadaşlık kurma, hatta evlenmek çok yaygınlaştı ve maalesef ki normalleşti. Önemli olan insanlık, dininin ne önemi var sözü dillerden düşmüyor. yakın zamanda dinler arası diyalog sapkınlarının reklamları eşliğinde ülkemizde de Müslüman bir hanımla Hristiyan bir erkeğin nikahı törenlerle kıyıldı. Peki Müslüman bir erkek veya kadın Müslüman olmayan kimselerle evlenebilir mi? Evlenirse hangi şartlar altında bu evlilik İslam açısından sahih ve geçerli olabilir? Bu hususta Peygamber Efendimizin hayatında şöyle bir örnek var. Peygamber Efendimiz hicretin 6. yılında Allah'ın izni ve muradı üzere müşriklerle Hudeybiye antlaşmasını imzalamıştı. Bu antlaşma şartları zahirde Müslümanların zararına gibi görünse de aslında kısa zamanda Müslümanların faydasına dönmüş ve maddi manevi birçok fetihlerin anahtarı olmuştur. Bu antlaşma şartlarından birine göre Müslüman olan biri Mekke'den kaçıp Medine'ye sığınacak olursa Peygamber Efendimiz antlaşma icabı o Müslümanı Mekkelilere iade edecekti. Bu sulhün sağlayacağı bereketi ta başından beri bilmekte olan Allah Resulü, Hudeybiye muahidesinin şartlarına son derece riayet gösteriyor, ondaki açıklıklardan da istifade etmekten geri kalmıyordu. Nitekim bazı Mekkeli mümin kadınların Medine'ye sığınması üzerine müşriklerin vaki olan isteklerini reddettiler. Çünkü muahededeki madde sadece erkeklere şamildi. Zaten Cenab-ı Hak da kadınların teslim edilmemesini emir buyurmaktaydı. Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiği zaman onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz de onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız onları kafirlere geri göndermeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar. Onların kocalarının sarf ettiklerini, mehirlerini geri verin. Mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Kafir kadınlarıysa nikahınızda tutmayın. Sarf ettiğinizi isteyin. Onlar da sarf ettiklerini istesinler. Allah'ın hükmü budur. Aranızda O hükmeder. Allah her şeyi bilendir. Hikmet sahibidir. Mümtehine 10. Ayet-i kerimede açıkça bildirildiği üzere Müslüman kadın kafir ve müşrik bir erkekle evli kalamaz. Müslüman erkekle hiçbir kafir ve müşrik kadınla evlilik bağı kuramaz. Bunun tek istisnası Müslüman erkeklerin ehli kitap kadınlarla evlilik yapmasıdır. Ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Kendilerine sizden önce kitap verilenlerden yine hür ve iffetli kadınlar dahi siz onların mehirlerini verip nikah edince size helaldir. Maide 5. Dönem dönem bu evlilikleri devlet başkanları çeşitli sebeplerle sınırlamış olsa da fıkhi bir hüküm olarak Müslüman erkek Müslüman kadınlarla evlenebildiği gibi Hristiyan ve Yahudi kadınlarla da evlenebilir. Ama bunların dışında başka bir din mensubuyla evlenemez. Müslüman kadınlarsa sadece Müslüman erkeklerle evlenebilirler. Müslüman erkeklerin ehli kitapla evliliğine müsaade edilmesinin çeşitli sebep ve hikmetleri vardır. Bunları da kısaca şöyle ifade edebiliriz. Gerek fıkhi hüküm açısından gerekse hayat şartları gereği İslam yuvayı temsil ve idare sorumluluğunu erkeğe yüklemiştir. Çocukların velayeti de babadadır. Dolayısıyla babanın dini neyse çocukların da o dine göre yetiştirilme hakkı ve vazifesi babaya düşmektedir. Müslüman bir kadın başka dinden biriyle evlendiğinde bırakın çocuklarının dinini korumayı, kendi dinini muhafaza noktasında bile zorlanır. Erkekse çocuklarını Müslüman bir süt anne, Müslüman bir okul ve çevre içinde yetiştirme vazife ve imkanına sahiptir. İslamiyet kendinden önceki dinlerin doğru şekillerini tasdik ederek gelmiştir. Hazreti Musa aleyhisselam ve ona verilmiş olan Tevrat, Hazreti İsa aleyhisselam ve ona verilmiş olan İncil, ilk halleriyle Kur'an-ı Kerim'in de tasdik ettiği kitaplardır. Bu dinlerin aslında var olan Allah, ahiret, kıyamet, cennet, cehennem, melek, şeytan, kitap, vahiy ve peygamber inançları İslamiyet'te pek çok noktada ortaktır. Ancak insanlar Allah'ın indirdiği bu hakikatleri tahrif etmişler, muhteva ve şeklini bozmuşlardır. Bu haliyle zikredilen kavramlar ve manaları insanı hakikate ulaştırmaktan mahrumdur. Hatta ehli kitabın pek çoğu yanlış inançları sebebiyle Kur'an'ın açık ifadesiyle şirke ve küfre düşmüşlerdir. Buna rağmen İslam hukukunda semavi dinler arasındaki bu ortak paydaların çokluğu sebebiyle ehli kitabın konumu bu inançlarla hiçbir bağ bulunmayan diğer din mensuplarından farklı tutulmuştur. Ehli kitabın kestiğinin yenilebilmesi ve onların kadınlarıyla nikah konusu gibi. Bir Hristiyan veya Yahudi ailede doğmuş, büyümüş bir kadının Müslüman bir erkekle tanışması sayesinde İslam'a karşı var olan peşin hükümlerinin yıkılması ve kendisinin de zamanla Müslüman olması kuvvetle muhtemeldir. Bu akrabalık bağı sebebiyle ehli kitap ailelerle de tanışma, onlara da İslam'ı güzellikleriyle tebliğ etme imkanı olacak. En azından onların İslam'a karşı var olan kin ve husumetleri azaltılmış olacaktır. Yine bir İslam devletinde Yahudi ve Hristiyanların kendi inanç ve ibadetlerini hürriyet içinde yaşamaları mümkün ve devlet himayesindedir. Tıpkı bunun gibi Müslüman bir erkekle evlenen ehli kitap kadının da kendi din ve ibadetlerini yerine getirmesinde bir müdahale söz konusu olamaz. Müslüman erkek gayrimüslim hanımına İslam'ı telkin ve tebliğ eder. Ancak onu Müslüman olması için zorlayamaz. Böylece kadın Müslüman bir erkekle evli olduğu halde dilerse dininin gereklerini rahatlıkla yapabilir. Ama maalesef pek çok kez görüldüğü üzere Müslüman olmayan erkekler Müslüman kadınların inanç, ibadet, kıyafet ve yaşayışlarına hep müdahale etmişlerdir. Onların inancına göre İslamiyet diye bir dinin aslı ve geçerliliği yoktur. Bu yüzden kendilerini haklı görürler. Bir Müslüman kadının böyle bir evlilikte kendi aile ve çevresinden uzaklaşma ve mağdur edilme durumu sebebiyle dinimiz kadınların bu haklarını da koruma altına almıştır. Müslüman erkeklerin dini ne olursa olsun dilediği her kadınla evlenme hakkı da yoktur. İslam'ın batıl ve beşeri din olarak gördüğü Hinduizm, Budizm, Şintoizm ve benzeri dinlerle ateizm ve deizm gibi sapık inançlara mensup kadınlarla Müslüman erkek de evlenemez. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Allah'a şirk koşan kadınlarla onlar imana gelinceye kadar evlenmeyin. İman eden cariye, müşrik bir kadından o sizin hoşunuza gitse de elbette daha hayırlıdır. Müşrik erkeklere de onlar iman edinceye kadar mümin kadınları nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik bir erkekten o sizin hoşunuza gitse de daha hayırlıdır. Bakara 221. Ayet-i kerimede görüldüğü üzere erkek veya kadın her iki müşrik aday için de hoşunuza gitse de tabiri kullanılmıştır. Demek ki insan bazen dış görünüşe bakarak bir adayın kendisi için uygun olduğunu düşünüp gönlünü ona kaptırabilir. Buna rağmen işe Allah'ın emri ve muradı gözüyle bakmalı, hayrın peşine düşerek ilahi ferman ve hikmete ram olmalıdır. Aksi halde insan göz göre göre kendini ateşe atmış olur. Değerli dinleyenler, programımızda son olarak Rukiye Gönüllü'nün kaleme aldığı Müslüman olmayanlarla evlenebilir miyim başlıklı yazısını aktardık. Ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Şemnem Dergisi'nin Ekim 2017 sayısından paylaştık yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Yarın başka bir dergi ve başka yazılarla yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.